Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'ya, Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikteyiz. Hacegan'dan Mektuplar programında yine birbirinden güzel, birbirinden kıymetli konuları siz kıymetli dinleyicilerimiz için şerh edeceğiz, değerlendireceğiz, konuşacağız diyelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.
Hoş bulduk diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah yine güzel bir program olur diye temenni ediyorum.
İnşallah diyelim hocam. Geçen hafta 237. mektupta kalmıştık. Sünneti konuşuyorduk. Fakat ben yine bu konuya başlamadan önce dinleyicilerimizden gelen birkaç soruyla programa başlamak arzu ediyorum. Hocam öncelikle şu nimeti bir konuşalım diyorum. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu nimetleri, bazı şahıslara işte çok nimetler veriyor zengin,
bazıları
az veriyor. Yani bunun bazı sırrı. Kesimler sırrı nedir? Haşa, bazı kesimler Allah-u Teala adaletsizlik yapıyor gibi bir söylemle bu konuda karşımıza çıkıyorlar. Bu konuda değerlendirmelerinizi, bilgilendirmelerinizi alalım. Buyurun.
Tabii sufiler genelde Allah'tan gelen her şeyi rıza ve teslimiyetle kabul ederler.
Evet.
Çünkü öyle bir alemde yaşıyoruz ki öbür tarafını göremiyoruz. Verdiği zaman niye verdi, vermediği zaman niye vermedi? Gerçi ayet-i kerimede Allah-u Teala Fecr suresinde insanın psikolojisini çok güzel anlatıyor bize. Diyor ki eğer insan diyor Rabbinden bir ikrama kavuşur da onunla imtihan edilirse sevinir.
Evet.
Rabbim bana ikram etti der. Vermediği zaman onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim bana ihanet etti, beni küçülttü, beni unuttu gibi tamamen yanlış bir psikolojiyle bu efendim noksanlığı değerlendirir. Halbuki sufilerin bu konuda özellikle İbn-i Ataullah İskender Hazretleri'nin çok güzel bir hikmeti var. Rubbeme atake fe mena'ake ve rubbeme mena'ake fe atake diyor.
Yani hocam,
Allah belki sana verdi ama verirken seni pek çok daha büyük nimetlerden geri bıraktı.
Hmm.
Şimdi pek çok insan bugün dünya malına kavuşunca efendim makam, mevki, bağ, bahçe, yatlar, katlar olunca aman diyor ne kadar seviniyor işte ayet-i kerimede Fecr suresinde geçtiği gibi Rabbim bana ikram etti diyor.
Hı hı.
İkram etti de o ikram bir imtihandır. Sırf esas ikram ahirette.
Evet.
Hesabı kitabı olmayan. Bu dünyada ise bunlar ikramdan çok bir imtihandır.
Hı hı.
İkramdır evet, şükrünü yapacağız ama zekatını vereceğiz efendim. Gururdan, kibirden uzak duracağız. Şimdi insan şöyle yaklaşmalı sufilere göre. Allah bir şey menettiyse onda belki büyük hayırlar vardır. Bizim bilemediğimiz. Mesela Allah'tan bir araba istiyoruz, son model araba. Belki hemen gençken o arabaya kavuşsaydık çoğumuz bugüne bile gelemezdik.
Evet.
Yarış yaparken arkadaşlarımızla, çünkü mal kıymeti bilmiyorsan gençken belki öldür giderdik.
Evet.
Allah dünyayı verir bazen, ahiretten men eder. Bazen ahireti verince de dünyayı vermez.
Evet.
Genelde bu ikisini beraber verdiği Rabbimizin azdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hemen hemen tüm peygamberler, birkaç hariç, Hazreti Süleyman, Hazreti Davud hariç aleyhisselam, bütün diğer peygamberler darlık, yokluk, eziyet, işkence, hı-hı, düşmanların kahrıyla imtihan olmuş. Esasında sufilerin bu zühde, efendim yokluğa çok fazla kıymet vermelerinin arkasında bu yatıyor.
Evet.
Çünkü insan nefsi bulduğu zaman bir nimeti kavuşunca onu Allah yolunda kullanmıyor genelde. Nefsin hizmetinde kullanıyor ve daha da azgınlaşıyor.
Evet.
Halbuki yokluk ve fakirlik tabii aşırı olmamak şartıyla. Yani kâdel fakur en yekûne küfrâ diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aşırı fakirlik insanı küfre götüre yazdı. Hadisinde geçtiği gibi çok aşırı fakirlik değil ama hani yine peygamberimizin bir gün aç yatayım bir gün tok yatayım, yani böyle ne uzun bir açlık ne her gün bir tokluk gibi dengeli bir manada insan için büyük bir rahmet, çünkü hep insana Allah'ı hatırlatıyor. Mesela bir örnek vereyim, pek çok insan sağlıklıdır.
Hı-hı.
Sağlığın farkında mıdır? Hiç umurunda bile değildir.
Evet.
Ama gidin hastanelere, herkes hasta olduğu halde Allah Allah diye inler. Niye? Ya Rabbi sağlığımı geri ver.
Ya.
Evet, sağlam kesin hatırlamadım. Ama şimdi hasta oldum. Hatta özellikle de böyle doktorlardan ümidi kesenler olur. Çaresiz hasta. Onlar daha çok bir Allah der. Demek ki Allah bazen sağlığı alıyor. Bunun yerine bize daha büyük bir sağlık, manevi sağlığı bahşediyor. Ha, tabii ki Allah'tan bela istenmez. Rabbim hem hepimize maddi sağlık, hem de maddi sağlıkla beraber manevi sağlık versin. Hem maddi Amin. Varlık versin, hem de o maddi varlığı Allah yolunda harcamayı nasip etsin. Amin. Bugün pek çok insan işte İbn-i Ataullah Hazretleri'nin buyurduğu gibi nimet zannediyor ama esasında nikmet. Allah'ın bir belası yani o verdiği Hı-hı. şey. Adamın var da var. Var ama onlar o insana Allah'ı unutturmuş.
Evet hocam, peki az önce güzel bir cümle aktardınız bize. Allah dünyayı verir, ahireti alır. Ama kesin ahireti verirse yani, kesin demiyoruz ama.
Hani dünyayı verince insan nefsini kullandığı için Hı-hı. Allah almaz da. Allah'ın verdiğinden dolayı biz unuturuz.
Unuturuz. Ahireti işte bize bahşeder ama dünyalık vermez. Peki ikisi olduğu zaman diyelim veya dünyalık olduğu zaman Peygamber ahiret Efendimiz, dengesi nasıl olacağız?
En çok gıpta edilen iki insandan bahsediyor. İki Hı-hı. insana gıpta edilir. Yani hasedin bile iyisi var kötüsü var.
Evet.
Bu haset demeyelim de gıpta diyelim biz buna. Bir, Allah mal vermiş ve bu adam sabah akşam bu malını Allah yolunda harcıyor.
Evet.
Demek ki denge bu. Allah verdiyse, bütün Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın verdiği rızıklardan bizim size verdiğimiz gibi ey insan, sen de muhtaç ihtiyaç sahiplerine ver diyor Rabbimiz. Hı hı. İkincisi de diyor ilim sahibi. Sabah akşam o ilimi hikmete dönüştürüp önce kendisi yaşayacak. Ondan sonra o hikmeti başkalarına öğretecek. Bu da çünkü gerçi biraz sonra herhalde mektubumuzun da konusu oraya gelecek biraz.
Evet.
Hikmeti paylaşmak, kardeşliği paylaşmak, zikri paylaşmak manasına. Yani denge nedir? Dengenin asgarisi zekat vermektir.
Evet.
Yani hesap ettik. Bir sene geçti üzerinden. Ama sufilere göre bu biraz cimri Müslümanların. Ya bugün zekat vermeyenler de var. Onlara hiç girmiyorum bu konuya. O konu tamamen maalesef. Bazen sohbetlerimizde bu konuya girmiştik. Onların hali tamamen perişan.
Evet.
Ama bir de zekatını veriyor. Bu da yeterli değil.
Sadaka
bol bol infakta bulunacak.
İnfakta bulunacak.
Çünkü mal da mülk de hepsi Rabbimizin. Bunlarla oyalanmak, bunları sayıp döküp, bunları biriktirmek, hele günümüzde ihtiyaç sahiplerinin çok olduğu bu zamanda yakışmaz. O yüzden elhamdülillah etrafımızda, çevremizde çok güzel insanlar var. Mallarını efendim vakıflara bağışlayıp, hatta vakıflara bizzat çalışan, fakirin, fukaranın derdiyle, ihtiyaç sahibinin derdiyle uğraşan, bunun da ötesinde İslam'a susamış gönüllere İslam'ı taşımaya çalışan, Afrika'ya kurslar, okullar, medreseler açan çok güzel kardeşlerimiz, abilerimiz var etrafımızda.
Evet.
İşte bunlar denge diyelim biz.
Eyvallah. Yunus Emre de diyor ya hocam, mal mülk yalan, gel biraz da sen oyalan diye. Hakikaten çok güzel bir konuya
temas etmiş. Yani insan bir de şu var, nefsi için binlere harcar ama bir hayır kurumuna 10 lira verecek olsa nefsi 100 kere onu vazgeçirtir. Ya der ki senin evet. de ihtiyacın var. Daha başka çocukların büyüyor. Başkası da versin. Hep sen mi vereceksin? İşte o yüzden tabii mala kavuşunca bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şimdi uzatmayalım ama çok güzel kıssalar da var.
Evet.
İki bahçe sahibi kıssası var. Geçen anlatmıştık.
Hı
hı. Yani biz Rabbimizden şunu dileyelim. Allah bize versin ama onun yolunda harcamak şartıyla versin.
Yoksa
nefsimiz için harcayacaksak o bizi efendim gurura, kibre efendim götürür, israfa götürür. Şeytanın kardeşi diyor Allah-u Teala israfçılar için.
Hı hı.
Bunlardan Allah'a sığınırız. Dengeli bir inşallah efendim hayat yaşamak istiyorsak, işte sufilerin bu şeyleri çok önemli. Daha doğrusu elimizde yoksa da sakın ha Rabbimizi itham etmeyelim. Allah'ım bana niye vermedin?
Hı hı.
Gibi. Geçenlerde bir kardeşimiz ama sormuştum. Amaların hani Allah inancı nasıldır diye. O kardeşimiz dedi ki biraz Allah'a kızgınlar.
Hmm.
Niye kızgınlar? Haşa. Herkese göz verdin bana vermedin.
Evet.
Halbuki ahirette bununla alakalı çok güzel şeyler var. Belki amaların çoğu sevinecek. Allah'ım diyecek iyi ki bize göz vermemişim. Bak şimdi gözü olanların burada düştüğü zor durumu görüyoruz. Gözlerini israf ettiler. Harama baktılar.
Evet.
Lağviyatla meşgul oldular. Gözlerimiz görüyor diye her türlü ortama girip çıktılar. Biz ama olunca evden pek çıkamadık. Haramlara dalanmadık. Böyle düşünmek lazım. Yani adalet şurada var. Allah vermediğine vermediğinin hesabını sormuyor. Ama'ya mesela niye cihada gitmedin demiyor. Niye? Ama çünkü göremiyor. Onun hesabı yok. Ama gören bir adama niye cihada gitmedin dediği gibi niye karşıdan karşıya geçen yaşlı amcaya yardım etmedin? Niye efendim onu yapmadın bunu yapmadın? Hesabımız bin türlü daha fazla olacak. O yüzden de Burada adalet var yani. Çünkü evet. Allah-u Teala vermediğini sormuyor, verdiğini soruyor. Verdiğini de sorduğu için bu dünyada nimete kavuşanlar çok sevinmesin. Esas o nimetleri ahirete ulaşmak için bir vasıta, kendilerini birer binek eylesinler inşallah.
Eyvallah.
Eyleyelim.
Allah razı olsun.
Kimse tavsiye beraber. Önce kendimize tavsiye ediyoruz.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Mektubumuza dönelim arzu ederseniz. Sünnete uymayı teşvik konusunu işliyorduk mektubumuzda. Kaldığımız yerde İmam Rabbani
237.
Evet,
mektup.
237. mektup. Yasin Yayın Evi'nden çıkan ikinci ciltimiz.
Eyvallah.
Mektubat-ı Rabbani tercümesi. Kardeşimiz Allah Sübhanehu'nun fazlı ile bu büyüklere mürit olma yoluna girdiğine göre onlara tabi olmayı düstur edinmeli. Kıl kadar bile olsa onlara ters düşmekten kaçınmalıdır ki onların kemalatından istifade edebilsin ve yararlanabilsin demiş mektubun devamında.
Sufiler şunu tavsiye ediyorlar. Eğer bir insan tarikata girecekse etraflıca iyice bir araştırmalı. Yani o tarikatın şeyhini, müritlerin hallerini. Şimdi tabii bazen şeyh efendiye ulaşamazsınız ama yetiştirdiği meyveler ortadadır.
Hı hı.
Gittik manava, çok güzel elmalar değil mi? Ya dersin, bunu acaba hangi manav, hangi bahçıvan, hangi bahçede yetiştirmiş dersin. Böyle iri, sulu, efendim güzel, parlak. Belli ki bir bahçıvanın elinden çıkmış.
Evet.
Aynen bunun gibi bir yere gittiniz, böyle kumpasçı tipler, açgözlü tipler falan. Ya dersin, bunların hocası kim acaba? Hani Karafe diye bir Kuzey Afrikalı fakih var. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir mucizesi olmasaydı, onun diyor şu yetiştirdiği sahabe nesli en büyük mucizesidir.
Evet.
Yani deve çobanlarından, haşa bak tahkir için söylemiyorum, gerçeği şey için. Yani develerle uğraşan, deve uh-huh. besleyip sütüyle hurma yiyerek yetişen bir ümmi kavim. Böyle hani Roma efendim işte Sasani İmparatorluğu'nun merkezleri gibi kütüphaneleri, büyük üniversiteler olan yerler değil.
Evet.
Çölün ortasında ve cahil bir toplum. Birbirinin efendim boğazını sıkan, her türlü yağmacılığın normal bir vakayı adi olan bir kavimden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani on yıllara, yüz yıllara değil bin yıllara örnek olacak çok seçkin, çok asil, dünyanın en bilgili, en hikmetli bir neslini ortaya çıkarıyor.
Evet.
Şimdi Ebu Bekir Efendimiz'e bakıyorsunuz, Ömer Efendimiz'e bakıyorsunuz, Ebu Zer Gıfari'ye bakıyorsunuz, Selman-ı Farisi'ye bakıyorsunuz. Hatta bir Fransız hanımefendi Müslüman da olmuş, Mayroviç diye. O Mevlana'yı okumuş da Müslüman oluyor. Diyor ki Allah'ım diyor, bir dinin velisi böyleyse acaba peygamberi nasıl?
Ya.
Bir dinin sahabesi böyleyse acaba onları yetiştiren peygamber nasıl? Aynen bu örnekten yola çıkarak önce bakacaksınız müritlere. Hepsi güzel yetişmiş insanlar. Adaplı, erkanlı, şeriata uyuyorlar. Efendim şeriattan bir tavizleri yok.
Hı hı.
Açgözlülük yok. Böyle bir huşunet, kabalık yok. Ha diyorsun, ne güzel insanlar bunlar.
Evet.
Sonra bir de tabii içeri girip araştır. Ondan sonra teslim olacaksın. Ondan sonra Kur'an ve sünnet çerçevesinde bazen aklımız ermese dahi verilen emirleri yerine getireceğiz.
Evet.
Askerde de böyledir aslında. Askerde komutan oğlum koş saldır der. Koşar saldırırsın ya komutanım. Şimdi zamanı mı falan deme hakkın yok. Ama kendini öldür dese mesela olmaz. Niye?
Evet.
O haram çünkü. Askerin vazifesi seni zafere götüren yolda sana yolu göstermek. Komutanın vazifesi. Yoksa seni pis pisine öldürttürmek değil. Aynen bunun gibi. Yola girince de insan Kur'an ve sünnetin müsaade ettiği her konuda şeyin teheccüd kılıyor, kılacaksın.
Evet.
Kılmayayım olmaz. Efendim şeyin diyor ki şu gün oruç tutacaksın. Malını infak edeceksin. Bunlar hepsi şeriatta tavsiye edilen, övülen şeyler. Bunları yapacağız. Şimdi sıkıntı nerede? Nefis böyle bir maneviyat yoluna girince hemen başlıyor. Bir mazeret üretmeye, iki şüphe gönlümüze. Vesvesil hannes. Ellezi yuvesvisu fî sudurinnes. Minel cinneti ve nes.
Eyvallah.
Şeytanın işi gücü vesvese atmak. Şimdi şey efendim diyor ki evladım teheccüde kalk. Ya diyorsun şimdi teheccüd. Biz yani İstanbul gibi bir yerde çok çalışan bir insanlarız. Kalkmasam falan diyorsunuz.
Evet.
Evladım işte sohbetlere gel. Ya radyodan dinlesem olmaz mı? Böyle hep bahane uyduran, işine gelmeyince kıvıran, bugün bir Müslüman tipi var. Onu söyleyeyim İmam Rabbani. Yani
evet.
Yolda diyor kemalat ermek istiyorsan, sana verilen emirleri yerine getireceksin. Hı
hı. Öncelikle ehli sünnet vel cemaat inancına göre akideyi düzeltmek gerekir. Allah-u Teala bu inançta olanların sayısını artırsın.
İşin başı akidedir. Akidemizde bir yanlışlık varsa Allah göstermesin, duruma göre bidatçı olabiliriz veya zındık. İki önemli kavram bunlar. Hı hı. Dinde itikatta bidat yapmak. Bugün işte ehl-i sünnet dışındaki pek çok gruplarda aşırılıklar var. Sahabeye söven mi ararsın? Mutezile gibi işte akıl ve rasyonalizmle Allah'ın zatının sıfatlarını böyle sınırlayanlar mı ararsın? Var. Bunlar dinden çıkmaz ama bunların İmam Rabbani diyor ki cezaları vardır. Yine Müslümandır bunlar. Ama itikattaki bozukluktan dolayı ahirette ceza görecekler. Hı hı. Ehl-i sünnet ve cemaat ise Kur'an, sünnet, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ve ashab-ı kiram, yüzide ashabın yaşam tarzını aldıkları için. Şimdi Kur'an'ı peygamberimiz açıklıyor. Peygamberimizi kim açıklıyor? Sahabe-i kiram açıklıyor. Sahabeyi çektiğiniz zaman peygamberimizin yanından sünneti de yanlış anlarsınız. Hadisleri evet. de yanlış anlayabilirsiniz. Yani Allah-u Teala öyle bir din göndermiş ki böyle kale içinde kale.
Evet, bağlantılı.
En dışta işte Allah dostları, alimler. Onun bir içinde tabi'in, tebe-i tabi'in. Ondan sonra sahabe, ondan sonra Peygamber Efendimiz. Ondan sonra Kur'an. Şimdi bakın dikkat edin. Modernist tipler böyle İslam'dan şüphe ettirmek istedim. Önce alimlerle kavgaya girişiyor. Ya Gazali kimmiş? Ebu Hanife kimmiş canım? Bugün elimizde kompütürler var. Buhari kimmiş ya? Ben bir basınca tık tak bütün hadisleri görüyorum gibi. Hı hı. Önce bak oradan başlıyorlar şimdi. Ashab'a. Sonra sıra ashab'a geliyor. Ulema'dan. Hı hı. Canım Ebu Hureyre haşa kimmiş? Var böyle tipler günümüzde maalesef. Ondan sonra ashab da biraz böyle zedelenince bu sefer peygamberimizin işte tarihsel olduğu hadislerin. Oradan yola çıkıp Kur'an'la dahi tarihsel dinler var bugün. Ne demek evet. yani tarihsel? Kur'an'ın şu ayetleri o günü bağlar. Peki diğer ayetleri niye bugünü bağlasın ki? Ben de onlara tarihsel derim. Böylece Kur'an-ı Kerim ortadan kalkmış olur. Fiiliyatta. Evet, evet kimse Kur'an-ı Kerim batıl demiyor ama tarihsel diyerek şunu da söyleyeyim. Bunlar daha önce yaşanmış. Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu konuda da çok güzel bir içtihat yapmış. Kur'an mahluk değildir diyor.
Evet.
Diğer mezhepte Kur'an mahluktur. Mahluk olunca hadistir. Sondan kere oluşmuştur. Demek ki tarihseldir gibi de anlaşılabiliyor. Hı hı. Halbuki bizim ehl-i sünnette Kur'an mahluk değildir. Allah'ın kadim kelamıdır. Öyle olduğu için hiçbir zaman değiştirilemez. Hükümler de her zaman bakidir.
Evet.
Nesedilmiş ayetler bile mesela içki ayeti. Üç devrede önce namaza yaklaşmayın. Sonra şöyle yapmayın. Sizin için faydasından çok zararı vardır. En son hiç içmeyin diyor. Hı hı. Bugün de mesela bir ayyaş gelip Müslüman hocam dese önce namaz kılma dersin. Sonra dersin ki bu içki iyi tarafı var ama kötü tarafı daha fazla. En son tedricen bıraktırırsın yani. Adam bir ayyaşa bugün içkiyi bıraktırsan adam belki şey krizinden değil mi?
Alkol krizinden
sıkıntıya girer. O yüzden yani bu kaleleri aman ne olur yıkmayalım. Allah dostlarına böyle lüzumsuz yere saldıranlar var maalesef.
Evet.
Haksız yere yani. Şey bahanelerle böyle ellerine delil olmadan. O yüzden Kur'an ve sünnet dahilinde herkesin inşallah bir maneviyat büyüğü bulduğunda ona uyması güzeldir.
Eyvallah. Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programına devam ediyoruz. İkinci bölümde. Birinci bölümümüzde tasavvuf erbabının ilk önce akidesinin düzgün olması, ehli sünnet vel cemaat inancına bağlı olması gerektiğinden bahsettik.
Orada bir şey unuttuk yalnız.
Buyurun hocam.
Bidatçılar demiştik. Bir de zındık dediğimiz bir kavram var. Tasavvufta çok geçer bu. Biraz zındık diye duymuşsunuzdur.
Evet.
Ne demek? Kendisini Müslüman zannettiği halde dinden çıkan kişiler. Adam demek. Hmm.
Yani hocam.
Adam diyor ki namazı var. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Ama diyor ki mesela bana vahiy geliyor diyor. Hmm. Allah ile görüşüyorum rüyamda diyor. Ya bir adam Allah ile görüşüyorsa o adam peygamberdir. Diyor ki peygamberimize o bile gelse diyor onun dediğini yapmam diyor. Hmm. Mesela. Cebrail gelse bilmem ne yapmam diyor. Ya Cebrail gelecek sana bir şey diyecek de sen yapmayacaksın ha. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak bunlar kasten bilinerek söylenmişse insan dinden çıkarır. Hı hı. İşte buna biz kafir İslam hiç kabul etmiyor. Yok kardeşim ben Allah'a da inanmam, kitaba da inanmam, peygambere de inanmam. Zındık Allah'a inanıyor. peygamber inanıyor, kitaba inanıyor ama ya ben de peygamberim diyor. Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberdir. Ondan sonra ben de geldim, ben de peygamberim diyor mesela. Namaz da kılıyor. Hatta diyor ki Muhammed'in şeriatına sallallahu aleyhi ve sellem uyuyorum diyor mesela. Uyusa bile yine kendini peygamber gördüğü için zındıktır.
Evet.
O yüzden yani akidemiz bizim tasavvufta oluyor bunlar bazen aşırı sevgiden dolayı. Bazen böyle Allah'ın sıfatlarını mesela kullara aşırı sevgiden dolayı layık görüyoruz.
Hı hı.
Bu da Allah göstermesi insan şirke ve zındıklığa götürür.
Evet.
Ehl-i sünnet ve cemaat ne dediyse onların işte İmam Rabbani diyor ki onlar hata yapmaz çünkü onların kaynağı Kur'an ve sünnettir.
Eyvallah.
Kaldı ki hata bile yapsalar içtihat, dinde içtihat şeyine hı hı. girer. Bir sevap alırlar. Çünkü Kur'an ve sünnete bakmış, bütün gayretini ortaya koymuş ama tam yanlış demeydi mi? Tam doğruyu bulamamış.
Evet.
O da makbul. Ona bir sevap. Ama bir insan rüyasına bakarak karar verirse Allah göstermesin, bunun garantisi yok.
Eyvallah.
O yüzden ehl-i sünnet ve cemaatin itikadına, amellerine, onların farz edilini farz kabul edeceğiz. İnsan da ilmi halini öğrenecek.
Hı hı.
O da şöyle önemli.
Evet.
Her şeyi bilmek manasına demiyor sufiler. Sen mesela diyelim ki öğrencisin. Sen ticaret, bütün tüccarlığın kanunlarını, kurallarını öğrenmene gerek yok eğer ticaret düşünmüyorsan. Ama ne bileyim doktorsun işte tıbbın fıkhını. Kime bakabilirim, kime bakamam.
Hı hı.
Hastanın her tarafına bakabilir miyim? Ne kadarına bakabilirim? Bunları öğrenmek gerekiyor. O yüzden yani gerektiği kadar ilmi hali öğreneceğiz diyor sufiler.
Eyvallah. Allah razı olsun. İkinci olarak da fıkıh ilminde anlatılan farz, vacip, sünnet, mendup, helal, haram, mekruh ve şüpheli şeylerin ilmini tahsil ve bu bilgilerin gereğiyle amel etmesi lazımdır.
Eyvallah.
Demiş yani mektubun devamında.
Yok. Buyurun.
Hı hı. Sonra sıra üçüncü olarak tasavvufa gelir. Bu iki kanat sağlam olmadıkça kutsiyet alemine uçmak imkansızdır.
İnsan tasavvufa adım atacaksa, ben maneviyata girmek, maneviyat yolunda kendimi yetiştirmek istiyorum diyorsa, önce itikat.
Hı hı.
O da ehl-i sünnet ve cemaat dedik.
Evet.
Ondan sonra
fıkıh.
Şeriatı, fıkhı tam yaşayacak. Namazın şartlarını, kurallarını, işte zekat verecek kadar parası varsa zekatın şartlarını, kurallarını hepsini öğrenecek. Haram nedir, helal nedir?
Hı hı.
Sokakta nasıl yürünür? Her tarafa bakılır mı, bakılmaz mı? Bunları öğrenecek, onlar da yaşadı. Ha, bu iki kanat sağlam olursa şimdi tasavvufa girebilir. Bugün maalesef bunu sık sık dile getiriyoruz.
Hı hı.
Şimdi adamın itikadı sakat. Geçenlerde tasavvuf adına çok konuşan bir hanımefendi. Ya Budist tapınağına gittim, onları çok beğendim. Buda'nın ayaklarını öyle bir siliyorlar ki helal olsun onlara. Çok beğenmiş.
Hı hı.
Ya orada bir şirk işleniyor. Bunu bir Müslüman nasıl beğenebilir? Oradan çıkıyor. Geçenlerde papazla karşılaştım. İşte haç demek, ben size anlatayım haçın ne olduğunu. Birisi yatay düzlemde Allah'a şey efendim kullarla iyi geçirmek. Diğeri dikey düzlemde Allah'a irtibat. Haccı onlara açıklıyor. Ya haccı inkar etmek lazım. Müslümanın vazifesi haccı mı açıklamak? İtikat tarafında bir sürü eksiklikler var. Amel tarafına bakıyorsun. Haramlara haram demiyor. Helallara helal demiyor. Ne bileyim.
Evet.
Karma karışık bir ortam. Ondan sonra tasavvuftan Allah'a işte esas sıkıntı burada. İbn Arabi'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş-ı Veli'den ne kadar sufi varsa hepsinin sözlerini ezbere bilince insana diyor ki ya bu herhalde bu sufi olsa gerek. Hayır efendim. Bir insan Kur'an ve sünneti yaşamadığı sürece fayda görmez mi? Görür, illa ki görür. Ben şimdi mesela diyelim ki marangozluk okusam illa marangozluktan bir şeyler öğrenirim yani. Tıp okusam
evet.
Kendimi hasta olmayacak kadar bazı şeyleri bilebilirim. Her şeyin faydası vardır ama iddialı ortaya çıkmak kötü. İnsanlara şeyhlik yapmak, rehberlik, önderlik yapacağım diye diyorsanız yani ben az bir marangozluk bilgim var ama marangozluk öğretmeye kalkarsam adamın parmağı kopar.
Evet.
Ne bileyim yani tam bilmeden bir iş öğretemezsiniz. İki kanadınız sağlam olmadığını hele hele mürid olmak tamam. İnsan mürid olur. Doğru, eksikliği vardır. Zamanla tamamdır ama bir de mürşitlik makamına talipse bir insan
hı hı.
bunlardan hiçbir eksiği yani tabii kul ne kadar başarılı olabilirse o oranda eksiği olmaması gerekir.
Evet.
Bunları bugün görüyoruz. Sanki İmam Rabbani Hazretleri tasavvuf bence burada metodolojisi bize dersi veriyor.
Hı hı.
Usulü tasavvuf diyelim. Önce diyor itikadını düzelt, sonra amellerini düzelt, ondan sonra tasavvufa gel kardeşim.
Eyvallah.
Veya tasavvufa geldin, bu ikisini düzeltmeye hazır ol. Bu ikisini düzeltmeyeyim. keyfimce yaşayayım, faizle iştigal edeyim, oradan bedava para kazanayım, her türlü ortama gireyim çıkayım, rahat rahat, nefsim hiçbir sıkıntıya düşmesin, geri gelince ufak tefek alkol de içeyim. Ama bir de en büyük sufi ben olayım. Böyle bir şey yok.
Eyvallah.
Bu yalnız diğer dinlerde var, onu da söyleyeyim. Zaten bizdekiler de oraya özeniyorlar. Bak ne güzel Hristiyanlar diyorlar şimdi. Her türlü haramı helal sayıyorlar.
Evet.
Hristiyanlıkta. Şimdi bizi dinleyen Hristiyan kardeşlerimiz alınmasınlar. İşte en son ben İngiltere'deydim 1995'li yıllarda. Diyorlar ki artık evlilik dışı ilişkiler zina sayılmayacak.
Hı hı.
Yani şeklinde bir fetva verdi oradaki makamlar. Yani İsa'ya inan, istediğin gibi yaşa. Faiz haram değil.
Hı hı.
Domuz eti Yahudi kardeşlerimiz yemiyor mesela. İsa Aleyhisselam yememiş. Domuz eti yiyebilirsiniz. Çünkü ucuz, beslemesi kolay. Yani nefsin ne kadar kolayına gelen iş varsa hepsi bugün pek çok dinde yani artık makbul hale gelmiştir. Halbuki İslamiyet'te böyle bir şey yok. Yani tasavvufta hiç yok.
Evet. Bu iki kanat olmaksızın halleri ve vecdleri elde etmişsen iyi bilesin ki bu senin helak olman demektir.
Ya hocam peki iyi ama diyorsunuz yani adam Kur'an'ın sünneti tam yaşamıyor. İtikadında bozukluklar var.
Hı hı.
Amelleri de eksik. Buna rağmen yani manevi hallerden, rüyalardan işte böyle büyük bir vecitten, sekirden hakikaten de gözüküyor üzerinde. O işte beyefendinin, hanımefendinin üzerinde. Yani böyle bir cazibe var sözlerinde.
Hı hı.
İşte o da Allah'ın o insana verdiği bir cezadır.
İstidraç diyebilir miyiz?
İstidraçtır. Hadi kulum bakalım. Biraz önce demiştik ya Allah bazen verir ama verirken de alır.
Hı.
Ona çekicilik, sözlerine çekicilik vermiştir. Etrafına büyük bir kalabalık toplanmayı nasip etmiştir. Bak bunlar Allah'ın ihtası sayılır değil mi?
Hı hı.
Şimdi pek çoğumuz etrafımızda kimse olmuyor çoğu zaman. Aa, bakıyorsun adam sapıtık ama etrafında binler var. İşte Allah verirken onu mahrum ediyor. İstidraç. O da kendine ya diyor ben yanlış yolda olsaydım peşimde 10.000 kişi 100.000 kişi olur muydu bak. Peşimde profesörler bilmem neler.
Hmm.
Efendim zenginler işte devlet ricali peşimde koşuyor. Demek ki bende bir şey var canım olmasa bu kadar kalabalık olmasa etrafımda deyip daha da bir kendine güveni, kibri, ucubu gelişiyor. Artık hak sözle dinlemez oluyor.
Hmm.
Hoca efendilerin, gerçek alimlerin, gerçek sufilerin uyarıları. Hadi be senin işine bak kardeşim. Senin peşinde kaç kişi geliyor? Bak benim peşimde 10.000 kişi var. Onlar da dinlemez hale geliyor. Böylece kendi helakini hazırlıyor.
Evet.
Peki istiraç nerede burada? İstiraç şu. İnsanın çok büyük bir makamdan aşağı düşmesi. Diyelim ki ben şimdi bir dağa tırmanıyorum. 10 metre tırmanmışım. Düşsem hafifçe yuvarlanırım. Güzel bile olur çimenlerin üzerinde. Hiçbir zarar görmem.
Evet.
100 metreden düşsem daha tehlikeli. Ama dağın tepesine çıkmışız. Tam böyle kayaların zirvesine oturmuşuz. Oradan ayağımız kayarsa Allah göstermesin. Paramparça oluruz.
Evet.
Orası yüksektir, havadardır, her taraf gözüküyordur. Manzara hoştur ama düşünce düşmesi de pek kötüdür. O yüzden
evet.
Allah-u Teala önce çok veriyor, sonra hepsini alıp tam tersine onları azap ediyor.
Evet.
Çünkü onlar Allah'ın dinini bir bakıma bozmaya da çalışıyor bilerek veya bilmeyerek.
Hı hı. İşte bu durumdan kaçmalı ve Allah-u Teala'ya sığınmalıdır demiş İmam Rabbani Hazretleri ve mektubun devamında asıl iş bu iştir, gerisi boş bir hevestir, elçinin görevi ancak tebliğ etmektir diyerek de bir
benim
şiirle.
Benim vazifem diyor size gerçekleri, hı hı, söylemek ama ne olur Kur'an'a, sünnete uyun. Sekir ve şey eğer bundan sonra oluşuyorsa güzeldir ama Kur'an ve sünneti yaşamadan ortaya çıkan her türlü hal,
hı hı,
sapıklıktır. Benden size uyarması, siz kendiniz bilirsiniz. Ne yapacak yani neticede Allah-u Teala estağfirullah lest aleyhim bir musaytır diyor.
Evet.
Sen onların üzerine zorba veya onları zorla bir iş yaptıran öyle bir vazifesi yok peygamberlerin.
Hı hı.
Allah dostlarının. Uyarırlar, nasihat ederler canı gönülden ama dinlemek veya dinlememek müritlerin veya insanların elindedir. Ona
evet.
göre ceza veya mükafat vardır.
Evet. Kardeşim Şeyh Miyan Davut oraya gelmektedir. Sohbetini ganimet bilmek, yaptığı nasihatlerde ve gösterdiği yolda ona teslim olmak gerekir.
Şeyh Miyan demiş. Davut demek ki halifelerinden icazet verdiği bir insan ki, hı hı, garanti veriyor. Onun diyor tavsiyelerine uyun, peşinden gidin. Tabi bu güzel bir tezkiye yani.
Hı hı.
Tasavvufta zaten biliyorsunuz diplomadan çok bir insan bir şekilde bir üniversiteye giriyor bugün. Diplomayı alıyor 4 senede. Esas o işe ehil olduğuna dair kendisinden çok daha ehil bir zatın şehadeti gerekiyor tasavvufta ki biz buna icazet diyoruz. Silsile diyoruz. Bazen yazılı. İşte bak burada yazılı sayılır. Niye? Mektupla bildirmiş. Bazen sözlü de olabiliyor bu tür icazetler.
Evet. Zira bu büyüklerin müritleriyle sohbet etme, onların tarikatını ve siretini gerektiği gibi öğretme hususunda onun tecrübesi çoktur. Demiş.
Demek ki bu zat muallimlik yapmış, mürşitlik yapmış, rehberlik yapmış başka dervişlere. Tecrübesi çoktur, bilgisi çoktur. Ona uyun diye tezkiye ediyor o bölge insanlarla.
Orada bulunup Mir Numan vasıtasıyla bu tarikata girmiş olan ve halen orada bulunan yarenlerimiz bu zatın sohbetini ganimet bilmelidirler.
Ya ne kadar güzel. Sohbeti ganimet bilmek. Ya. Bugün biz neyi ganimet biliyoruz? İyi bölüm kazanmak, iyi üniversite okumak, iyi bir işe girmek. Hani sohbetin başında Rubbeme a'take femene'ake diyor ya. Evet. Hep böyle dünyevi atanın peşindeyiz değil mi? Halbuki esas ganimet manevi ganimetlerdir. Allah size efendim çok para vermez ama iyi bir mürşide sizi denk getirir, onunla buluşturur. İyi sohbet ortamlarını size nasip eder. Yanınızda cami vardır, 5 vakit camiye gidiyorsunuzdur. Pek çok insan işim der, gücüm der, fabrikam der, dükkanım der, hesap der, kitap der, camiye gidemez. Diğerinin 5 kuruş olmadığı için rahat gider. Tabii esas olan keşke var olduğu halde gidebilsek daha güzel de. Ama var gidemiyorsun, diğer yok gidiyor. Hangisi daha üstün? Olmadığı halde giden daha üstün.
Evet.
Çünkü Allah'ın 5 vakit çağrısına kulak verip davetini kabul ediyor. Sen edemiyorsun. Bu durumda ya varken de zorla nefsimizi zorlayıp hakkını ifade edeceğiz şeriatın veya olmuyorsa da dağıtacağız. Ne yapalım yani? Ahiretten daha mı önemli?
Evet.
Sohbet bir ganimettir işte. Eğer sohbete engel oluyorsa senin işin ve olmayacak bir işe girebiliyorsan o işe gir. İbn Arabi çok gözüm açtı benim. Diyor ki ey kardeş diyor bir günde 1 aylık para kazanıyorsan bir gün çalış 1 ay yat.
Hmm.
Böyle demiyor da. Bir gün çalış 29 günde
ibadet et.
İbadetle uğraş, tebliğde bulun, hizmette bulun, müminlerin kalbine bir sevinç düşür, Kur'an'ı ezberle. O kadar çok güzel şeyler var ki İslam adına yapılacak. Cihad evet. et. Afrika'ya git efendim, oradaki kardeşlerini bir ziyaret et. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? 29 gün çalışıp bir günümüzü de belki dine ayırmaya kalkıyoruz. O da olduğu kadar diyoruz. Gerçi Rabbim hepsini istemiyor bizden. Rabbim çok cömert. Çok verip az istiyor ama biz ne kadar dünyayı az kullanıp Rabbimize çok vakit ayırsak, çok versek o kadar kârdayız.
Evet.
Bunun farkında olmak lazım en azından.
Toplantıları ve oturmaları bu halkada her biri diğerinden fena bulacak şekilde olsun ki cemiyet hasıl olsun ve muameleleri terakki kazansın.
Yani her biri fani olsun diğerinde ki cemiyet hasıl olsun. Öyle bir toplum ki kimse kimsede fani değil, kimse kimsede gönlü yok. Kimse kimseyi sevmiyor, takdir etmiyor. Buradan bir hayır çıkar mı? O yüzden tasavvufta hüsnü zan esastır.
Evet.
Bir Müslümanla görüştüğün zaman ona saygı, sevgi gösterirsin. Bir maneviyat büyüğünü görünce onun hakkında hüsnüzanda bulunursun. Bugün maalesef modern hayat bize hep suizanda bulunmayı öğretiyor. Anneler çok romantik, kimseyle konuşma, kimse selam verse alma, kimse sana bir şey verse yeme. Maalesef öyle zamanlarda yaşıyoruz. Halbuki İslam toplumunda esas olan, evet, yolda birini gördün, arabanı alacaksın. Biri sana bir şey ikram etti, yiyeceksin. Evvelden böyleydik, yerdik yani hiç. Şimdi acaba diyorsun içinde uyku ilacı mı var? Acaba beni soyacak mı diye.
Evet.
Böyle bir zamanda yaşıyoruz. O yüzden tasavvuf ortamlarında esas olan kardeşlik, dostluk, muhabbet, sevgi, hoşgörüdür. Hayra yormaktır.
Evet.
Eksik yedik araştırmamaktır. Şimdi siz bir ortama gittiniz, herkes ya bunlar ne biçim adam, hepsinin sakalları uzun, saçları bilmem ne, bu kıyafetler kıyafet mi derseniz o toplumda fani olmadığınız için
istifade edemezsiniz.
İstifade edemediğiniz gibi günaha bile girersiniz.
Evet.
Yani tanımadan aleyhinde konuşmuyordunuz hiç olmazsa. Gittiniz biraz oturduğunuz ortamda. Adamlar için mübahtır ama siz onları ters geldiği için sizin zevkinize, sizin dünya görüşünüze. Şimdi bize çok oluyor değil mi? Adam geliyor haçtan. Ya Araplar işte falan elleriyle. Ya kardeşim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Peygamber Efendimiz eliyle yiyordu. Bir dikkatli konuş.
Eyvallah.
Elini tertemiz yıkadıktan sonra elle yemenin ne mahsuru var? Senin bizim adetlerimiz uymuyor. Uymayabilir. Bizim de pek çok adetimiz var. Araplara hiç uymuyor mesela. Yani bazı adetlerimiz onlara hiç uymuyor. E ne yapalım? Uymuyor diye yani şimdi şey mi yapacağız? Onlar bizi kötülesin, biz onları mı kötüleyelim? Haç'tan gelmiş, işte Pakistanlılar şöyle, Malezyalılar böyle falan falan. Kimseyi beğenmeden bu Haç'tan haç olmuş mu acaba? Haç ümmetin birliği, efendim kalplerin, gönüllerin birliği için Allah'ın emrettiği bir şey. İbrahim Aleyhisselam'ın o fedakarlığını, Hacer Validemizin o kahramanlığını görmek için gidiyorsunuz. Onları göreceğiniz yerde, ben de evladımı kesebilirdim belki. Allah iyi ki affetti, bir kurbanla işi kurtardık diyeceğin yerde. Yok yollarda işte efendim ne tükürüyor yerlere, yok sakız tükürüyor falan. Bunlarla ondan sonra tabii istifade sıfır.
Otelimiz iyi değildi, yakın değildi.
Zaten oraya hiç girmiyorum. Hüccacın 190 gündemi orada. Oteldi efendim, otelin işte klimasıydı, yemekleriydi. Bu sefer istifade olmuyor. Fena fillah bekabili, fena fil ihvan diyoruz biz buna. İhvanlarda fani olmadığımız için de hiç istifade etmeden maalesef hem haçtan hem bu tür manevi ortamdan geri dönebiliyoruz. O yüzden sevmek, fani olmak gerekiyor istifade için.
Eyvallah. Hocam mektubun sonunda da iyi ki bu programı yapıyoruz dedirten bir cümle var. Mektubatı okumayı da düstur edinmek gerekir. Zira çok faydalıdır demiş.
E tabi mektup da hakikaten bu çok güzel, hep insanı ahirete yaklaştıran, bize Rabbimizi, Peygamber Efendimizi, Allah dostlarını sevdiren güzel mektuplar. O yüzden okumaya, şerh etmeye çalışıyoruz dilimizin döndüğünce. Rabbim bizlere ve bütün dinleyicilerimize istifadeyi nasip eylesin. Dinlemek, konuşmak kolay da bunları hayata uygulamak zorun zoru yani.
Eyvallah. Rabbim uygulamayı da nasip etsin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir program olmuş oldu. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının bugün de sonuna gelmiş olduk. Bugün tasavvuf erbabının ilk önce akide sahibi olması, sonra fıkı öğrenmesi ve daha sonra tasavvufi yola girmesi gerektiğinden bahsettik. Kısaca bundan bahsetmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz programlarımıza ve radyomuza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.